Kasım 2018'den beri yaptığımız Feminist Mekan'da Cuma buluşmalarını artık podcast olarak dinleyebilirsiniz. Burcu Kalpaklıoğlu ile yaptığımız vaizelerin fetva pratikleri, alo fetva hattıyla gündelik hayata rehberlik etmek ve aileyi yönetmek başlıklı kaydı ilginize sunuyoruz. İyi dinlemeler.
Merhaba, geldiğiniz için teşekkür ederim önce. Size master tezimi anlatacağım aslında. Öncelikle Hikmet Hoca'ya teşekkür ediyorum, tez danışmanım. Tezim alo fetva hattında kadınların, yani orada çalışan Diyanet vaizelerinin ve din hizmetleri görevlilerinin fetva verme pratiği üzerine. Sağ araştırmamda bu kadınların fetva verdiği Bayan Fetva Odası ismi verilen yerde yaptım. Burası Çemberlitaş'taki Nuri Osmaniye Camii'nin İçinde bulunan İstanbul Müftülüğü'nün ek hizmet binasında bulunuyor. Tezde yani bu zamana kadar hep yani geleneksel olarak erkekler tarafından verilmiş olan bir İslami geleneksel bir pratiğin seküler bir kurumda ve kadınlar tarafından nasıl icra edildiğine baktım, yani çok kısaca. Ve daha çok gündelik hayatla aile problemleri üzerine gelen sorulara odaklandım ve bu sorulara vaizelerin ne tür kavramlarla, nasıl bir pedagojiyle, nasıl bir motivasyonla cevap verdiğini açıklamaya çalıştım ve Diyanet'in fetvalarının vaizeler tarafından nasıl yorumlandığını anlatmaya çalıştım. İlk başta sağ kısmına geçmeden önce birkaç kavramsal açıklama yapacağım. Daha sonra da Bayan Fetva Odası'nın işleyişinden ve hani nasıl bir sağ araştırması yaptığından bahsedeceğim. Daha sonra işte bu vaizelerin sahip oldukları yorumlama alanından bahsedeceğim ve anekdotlarla gündelik hayat ve aile problemleriyle ilgili soruları nasıl cevap verildiğini açıklayacağım ve son olarak da vaizelerin kendilerinden, motivasyonlarından, duygularından ve hani yaşadıkları zorluklardan biraz bahsedeceğim. İlk başta bu kavram, birkaç kavramı açıklamam gerekir diye düşünüyorum. En başta çok genel bir şekilde bir şeriat kavramını açıklayacağım. Özellikle hani politik İslam'ın 1970'lerden sonra artmasıyla birlikte bu şeriat böyle çok kavramsal olarak ve politik olarak karşımıza çıkan bir kavram haline geldi. Özellikle yani hani İran devriminden sonra bazı yani ülkeler İran'la birlikte şeriat yasalarıyla yönetilmeye başladı. Bunu şeriat yasasını tırnak içerisinde söylüyorum. Çünkü yani şeriat, yani şeria Türkçe hep İslam hukuku olarak çevrilse de aslında şu an hani şeriatın bir hukuk olmadığı ve her şeyden önce hani etik bir sistem olduğu araştırmacılar tarafından çok böyle hani tartışılan bir konu şu anda. Yani günümüzde böyle tepeden inme, yukarıdan aşağı hani modern devletin ürettiği ve hem hukuku hem yani ürettiği ve hani hukukun her zaman ahlakı domine ettiği bir sistem olarak görülen şeriat, şeriatın her şeyden önce etik bir sistem olduğu, hem hukuku hem ahlakı içermekle birlikte yani hukukun her zaman ahlakı gerçekleştirmek için bir teknik olduğu tartışılıyor ve şeriatla fıkıh arasında yapılması gereken ayrıma dikkat çekiliyor. Şimdi şeriat daha hani Allah'ın kendi iradesinin tecelli etmesi, yani soyut bir şeyken onun bedenselleşmesi, ondan yasaların çıkarılması fıkıh aracılığıyla oluyor. Yani fıkıh insan ürünü, insanların ürettiği bir şey ve tarihsel bir şey. Ve fıkhın devam ettirilmesini, yeniden üretilmesini sağlayan şeylerden biri de fetva pratiği. Yani fetvanın kelime anlamı İslami konularda ya da ahlaki konularda verilen, sorulan sorulara verilen ve bir bağlayıcılığı olmayan cevaplar. Ve fetvalar da tıpkı şeriat ve fıkıh gibi her şeyden önce etik pratikler ve fıkhın ve şeriatın sürdürülmesini mümkün kılan pratikler. Günümüzde fetva verme araçları çok çeşitli ve eskiye göre çok farklı. Yani eskiden mahalle ilişkileri, akrabalık ilişkileri daha yani yaygınken ve tekkeler daha gündeliğin içindeyken insanlar dini sorularını yani bir mahalle imamına, bir aile büyüğüne, işte bir akrabaya sorabiliyorlardı. Tabii ki şimdi de bu sürdürülmekle birlikte buna ek olarak bazı hani teknolojik araçlar da şu an hani fetva için kullanılıyor. İşte telefon, televizyon, internet, radyo gibi teknolojilerle hani fetva vermeye şu an çok yaygın. Alo fetva hattı da hani hem telefonla ulaşılması, hem Diyanet gibi muğlak pozisyona sahip bir kurumun bünyesinde olması, hem de yani kadınların da fetva sorularına cevap verebiliyor olması sebebiyle farklı tartışma konularına bize kapıyı açıyor. Böyle bir girişten sonra şimdi size Bayan Fetva Adası'nı anlatayım ve nasıl bir saha araştırması yaptığımı anlatayım. Dediğim gibi Bayan Fetva Adası Nur Osmaniye Camii'nde küçük bir oda. Yani sadece içinde 3 tane masa, bilgisayar ve hani biraz kitaplar var ve bu 3 masada 3 kadın çalışıyor. Bunlardan bir tanesi Nevin Meriç. Yani Nevin Meriç 1999'dan beri bu işi yapıyor. Yani Alo Fetva'da kadınların çalışmaya başlaması aslında onunla başlamış ve yani onun İstanbul Müftülüğü'ndeki görevi Bayan Fetva Adası'nda fetva vermek. Yani haftanın 5 günü öyle çalışıyordu. Yani şu an emekli oldu. Ben araştırma yaptıktan sonra emekli oldu. Araştırmam bittikten sonra. Diğer ikisi de vaizeler. Vaizeler normalde bağlı bulundukları ilçelerde, camilerde vaaz veren kadınlar ve vaazın yanı sıra işte aile inşaat bürolarında ve bu bürolara bağlı çeşitli görevleri var. Ve yılda iki kere ve birer haftalığına fetva nöbetine geliyorlar Bayan Fetva Odası'na. Vaizeler, ben araştırma yaptığım dönemde 80 küsur tane vaize vardı ama böyle peyderpey sayıları artıyor. Şu an ne kadar var bilmiyorum. Bu 190 hattı 2012'ye kadar, 2012'de ortaya çıkmış bir hat. Yani 2012'den önce normal 0212'li bir telefon numarasıyla çağırıyordunuz ve ismi Alo Fetva hattıydı. 2012 ile birlikte ücretsiz bir hatta geçildi. İsmi de Alo Fetva'dan dini soruları cevaplandırma hattı olarak geliştirildi. 190'a Türkiye'nin her yerinden ulaşabiliyorsunuz ve otomatik olarak sizi aradığınız ilin müftülüğüne bağlıyor. Araştırma yaptığım Bayan Fetva Adası'nda sadece İstanbul'dan gelen sorular geliyordu. Aradığınız zaman 3 tane seçenek çıkıyor karşınıza. Bir Bayan Fetva, Erkek Fetva ve Aile İnşaat Bürosu ve istediğinizi seçiyorsunuz. Yani hat otomatik meşgulse sizi başkasına bağlayabiliyor. Alo Fetva'ya aklınıza gelebilecek her şeyle ilgili soru geliyor. Yani gerçekten her şeyle ilgili. Fakat ben daha çok işte aile problemleriyle ilgili, gündelik hayatla ilgili yani olan sorularla ilgilendim. Ve telefon konuşmalarını dinlerken soru soran kişinin sesini duyamıyordum. Yani sadece orada cevap veren kadının sesini dinleyebiliyordum. Bu ilk başta böyle bir dezavantaj gibi görünüyordu. Fakat sonradan benim için bir avantaja dönüştü. Çünkü şöyle oldu. Şimdi ben konuşmayı pür dikkat dinliyorum. Dinlerken notlar alıyorum falan. Ve vaize hani konuşan vaize benim o soruyla ilgilendiğimi bildiği için kapattıktan sonra direkt bana açıklıyordu. Ve hani açıklarken hep böyle bir yorum yapıyordu. Kendi ne düşündüğünü ekliyordu. Ve hani bunu duyan diğer vaizeler de kendi yorumunu ekliyordu. Böyle bir tartışma ortamı olabiliyordu şeyin içinde, odanın içinde. Ve hani benim için dediğim gibi bir iyi oldu yani bu. Şimdi kadınlar hani tarih boyunca her zaman fetva verdiler. Çünkü dediğim gibi yani fetva kelime anlamı olarak yani dini sorulara verilen ve bağlayıcılığı olmayan cevaplar anlamına geliyor. Fakat fetva verme pratiği tarih boyunca ciddi bir şekilde kurumsallaşmış ve bunu her zaman erkekler yapmış ve fetva çok yani ciddi bir şekilde sorumluluğu fazla bir iş olarak görülmüş ve bunun için böyle fetva adabı metinleri var ve hani işte fetva nasıl verilir, kimler verebilir, fetva isterken nasıl istenir bunları açıklayan. Türkiye'de kadınların fetva vermesi yani aslında biraz Alo Fetva ile birlikte yani öncesinde yani kurumsal olarak fetva vermesi daha doğrusu. Hani öncesinde de vaizeler hani bir vaazda insanlar soru soruyor ve cevap veriyorlar ama hani işte biraz 1999'daki hani kadınların çalışmaya başlamasıyla birlikte asıl yani bu bir iş olarak yapılmaya başlanıyor bir kurum bünyesinde. Fakat burada da vaizeler yaptıkları işin fetva vermek değil, Diyanet'in fetvalarını nakletmek olduğunu söylüyorlar. Bir yandan evet öyle çünkü Diyanet'in bir database'i var fetva sorularına cevaplarının olduğu ve bu database'e bakarak aslında vaizeler cevap veriyor. Daha doğrusu birçoğu hafızalarında zaten var ama hani ona referansla hep cevaplarını veriyorlar. Fakat bir yandan da şöyle bir şey var. Yani metinle sosyal olgu arasında yani Diyanet'in fetvasıyla telefonda anlatılan hikayeler arasında her zaman bir boşluk oluyor ve bu boşlukta kadınlara yorumlama alanı açılıyor. Ve bu yorumlama alanı içinde yani verilen her fetva aslında biricik ve birbirinden farklı. Yani hem kadınlar birbirinden farklı, hepsinin farklı özellikleri var, farklı geçmişleri, hayat hikayeleri var. Hem hikayeler birbirinden farklı. Veya zaten hani bir metin olsa bile siz o metini aktarırken yani nasıl bir dille aktardınız, ses tonunuz, hangi kavramlarla, hangi referanslarla onu açıkladınız bile bütün fetvaları fetvaları birbirinden farklı kılıyor aslında. Bu özellikle gündelik hayatla ilgili olan sorularda çok görünür olan bir şey. Yani Diyanet'te her konuda fetvası yok tabii ki. Yani kadının sorduğu, aile hayatıyla ilgili yaşadığı bir çıkmazı anlattığı soruya verdiği bir cevap yok. Ve özellikle bu sorularda hani kadınlar kendi deneyimlerinden, kendi bilgilerinden, tecrübelerinden yola çıkarak cevaplar veriyorlar. Kimin sesi bu telefondaki ses gibi bir soru sorulabilir. Yani bir yandan hani Diyanet'in ve dolaylı olarak hani devletin sesi bu. Yani ama bir yandan da özellikle yani bu gündelik hayat sorularında yani bir kadının sesi olabiliyor. Bir duruma göre hani bir anne olarak cevap veriyor, bir eş olarak cevap veriyor. Bazen bir psikoloğun otoritesine dönüşebiliyor yani şeyi. Soru soran kadınlar özellikle bu gündelik hayat sorularında yani ben şimdi ne yapmalıyım diye sorular soruyorlar. Bunun için işte vaizeler soru soran kişilerin motivasyonlarından bahsederken birkaç bir şey söylemişlerdi. Onları, o anekdotları vereyim size. Hayatlarıyla ilgili bir karar almak zorundalar. Bu kararı aslında kendilerinin almalı gerekir ama vebalini üstlenemiyorlar. Ya da kendi kararlarına destek bulmak için fetva istiyorlar. Bir başka vaize de şöyle söylemişti. Hayatlarındaki bir karmaşayı anlatıp rahatlamak istiyorlar. Bu rahatlamayı başka yerde bulamayacaklarını düşünüyorlar. Yani vaizeler insanlara hani bu desteği sağlarken yani belli bir otoriteleri var ve bu otoritelerin farklı bileşenleri var. Yani en başta yani Diyanet'in otoritesini üstleniyorlar. Diyanet'in bu ülkede sahip olduğu bir otorite var. İkincisi gene aslında Diyanet otoritesine de bağlı. Yani ilahiyat fakültesi mezunlar. Hani belli akılcı bir din anlayışına sahipler ve hani teorik bir bilgileri var. Yani Kur'an'a, sünnete, hani belli İslam literatüre referanslar verebiliyorlar ve bu referanslar gerçekten verdikleri tavsiyeleri temellendiren bir şey. Bir de benim için en ilginç olan şey yani kendi tecrübelerinden örnekler vermeleri, kendi deneyimlerinden örnekler vermeleri ve bazen hani ben senin yerinde olsam şöyle yapardım gibi cevaplar verilebiliyor. İlk sağ araştırmasına ilk gittiğim günde sütannelikle ilgili bir soru, yani bir cevap dinlemiştim ve hani benim için bayağı şaşırmıştım cevaba. Bir tane kadın arıyor ve çocuğunu emziremiyor ve çocuğunun sütannesi tutmayı düşünüyor. Ve sütannesi düşündüğü kadın hani Hristiyan bir kadın, hani bunu soruyor caiz mi değil mi falan. Yani fıkha göre bu caiz, yani önemli olan hani dini değil emzecek olan kadının ahlakı. Çünkü hani şey düşünülüyor, ahlakın sütten, hani hem kanla hem de sütle geçtiği düşünülüyor. Böyle vaize böyle uzun uzun sorular sormuştu. Neden emziremiyorsun, şöyle böyle, hani böyle o kadar uzun sormuştu ki o diyalog, yani hatırlıyorum. Ve sonrasında böyle şey demişti kadın, yani benim eşim hani ben çocuğumu emzirdiğim dönemde böyle bir şey yapmamı asla istemezdim demişti ve böyle kendi eşinin yani ne söylediğini söylemişti ve orada hani eşinin otoritesi bile orada hani bir devreye girebiliyor yani. Bir de burada farklı otoritelerle de diyalog kuruluyor. Yani özellikle mesela vesvese soruları çok fazla geliyor ve bu vesvese sorularında kadınlar direkt psikologlara ve psikiyatristlere yönlendiriyorlar. Yani bu bizim işimiz değil diyorlar daha çok.
Vesvese ne acaba?
Yani vesvese aslında obsesif kompulsif bozukluğun daha şey adı, yani gündelikteki adı. İnsanlar mesela abdest alıyorlar ve sürekli aldıkları abdestin olmadığını düşünüyorlar. Yani bir yeri boş kaldı, su gelmedi falan. Hani böyle yani çok ciddi, yani o kadar çok vesvese sorusu var ki çok şaşırmıştım ben de hani bunun bu kadar çok olduğuna. Yani psikologlara çok yönlendirmeler yapılıyor ama bir yandan da psikologlar çok da eleştiriliyor. Özellikle bu eşler arasındaki anlaşmazlıklarda hani psikologların hep böyle evliliği bitirici tavırları olduğu söylüyorlar. Hani halbuki yani vaizelere göre hani insanlar bunu duymak istemiyor. Yani daha çok insanlar hani biraz İslami kavramlara, referanslarla, yani özellikle kendi durumunun dışında bir duruma çıkamayan, bunun için imkanı olmayan kadınların bu durumu koruyarak bu durum içerisinde bir çözüm üretmek ya da onları rahatlatacak şeyler duymak istediklerini söylüyorlar. Benim tezde üzerine durduğum şey, yani bu kadınların fetva verme pratiğinin, yani üzerine durduğum şeylerden biri, kadınların fetva verme pratiğinin ikircikli yapısı. Yani bu ikircikli yapı derken, yani şöyle, Yani en başta Ala Fetva ile birlikte aslında insanlar yani en mahremlerini yani gündelik hayatta evde aileleriyle eşleriyle yaşadıkları sorunu Diyanet'i arayıp yani ve dolaylı olarak bir devlet kurumunu arayıp soruyorlar. Ve devlet yani insanların evine, ailelerine kadar girip onlara oralarda ne yapmaları gerektiğini söylüyor bir yandan. Yani fetvanın her şeyden önce hani etik bir diskur olduğunu söylemiştim ama yani onu da böyle hani fetvayı veren öznelerden ve hani içinde bulunduğu iktidar ilişkilerinden bağımsız tartışmak da biraz eksik olur. Dolayısıyla yani fetvayı hani yönetimsel bir teknik olarak yani insanların, ailelerin, çocukların bedenlerini, davranışlarını, sosyal hayatlarını yönetmek, düzenlemek, kontrol etmek için kullanılan pratiklerden bir parçası olarak görebiliriz. Ya bunun en çok görünür olduğu konulardan biri boşanma konusu. Yani bir hükümet politikası olan boşanmayı azaltma derdi. Yani örtük bir şekilde olsa da yani çok görünür diyemeyeceğim ama örtük bir şekilde olsa da Ala Fetva'da da var. Yani eşiyle sorunları olan ve boşanmayı düşünen kadınlara hiçbir zaman hani boşan veya boşanma demiyor. Genelde yaptıkları şey iki durumda da ne olabilir onları açıklıyorlar. Kararı karşıdaki insana bırakıyorlar. Ama bunu söylerken de cevap veren insanların çoğunluğunu unutmamak lazım. Çünkü yani bir keresinde hatırlıyorum yine böyle odada bir konuşma olmuştu boşanmayla ilgili. İki tane vaize şey konuşuyor yani boşanma oranları çok arttı. Yani insanlar sorumluluk alamıyorlar. Ondan sonra işte aileler de çok destekliyor boşanmayı falan gibi. Bir tane kadın da diğer vaize de eşiyle boşanma sürecinde. Ve şey demişti yani biz çok abartıyoruz yani insanlar evleniyor boşanıyor. Eskiden de daha çok yani evleniyordu boşanıyordu falan gibi bir şey söylemişti. Yani şunu demek istiyorum. Yani vaizelerle Diyanet arasında da bir temsiliyet ilişkisi yok yani. Hani biraz onu hep akılda tutmak gerekiyor. Yani bazen açıkça Diyanet'in fikrine katılmadıkları zamanlar olabiliyor yani. Bir keresinde de vaize şey demişti. Yani ben katılmadığım durumlarda önce Diyanet'in fikrini söylüyorum, Diyanet'in fetvasını söylüyorum. Sonrasında da kendi fikrimi açıklıyorum. Bu da benim fikrim diye. Yani onu söylemeden geçmiyorum demişti. Bu noktada ben bir fetva sorusu ve ona verilen bir cevabı anlatmak istiyorum. Arayan kadınlardan biri Alevi bir erkekle evlenmek istiyor ve bunun caiz olup olmadığını soruyor. Bu arada bu da çok fazla sorulardan bir tanesi. Alevi biriyle evlenmek caiz mi? Vaizeler genelde bu soruya cevaben önce işte söz konusu kişi Allah'a peygambere inanıyor mu? Bunu soruyorlar. Eğer inanıyorsa caiz diyorlar. Bu konuşmada da vaize önce şey dedi yani evliliğin caiz olduğunu söyledi. Fakat kadın sonrasında şunu sormuş. Peki evleneyim mi? Yani mutlu olur muyum yani? Vaize de şunları söyledi. Direkt okuyorum. Ama bu şu demek değildir ki kültürler uyuşur ve mutlu bir evlilik olur. İleride çocuklarınızı nasıl yetiştireceksiniz? Bu konuda hemfikir olmalısınız. Ayrıca ailelerinizin gelini ve damadı nasıl kabul edeceği de önemli. Ben size fetva boyutunu söyledim. Detayları için ilçenizin aile yaşat boyutundan bilgi alabilirsiniz. Ben size evlen veya evlenme diyemem. Ben size hükmünü söyledim. Belki evlenirsiniz, çok mutlu olursunuz. Belki evlenmezsiniz, mutsuzluktan korunmuş olursunuz. Ve telefonu kapattıktan sonra bana dedi ki bana sorarsan kızını verir misin diye kesinlikle hayır. Şimdi fetva anlattığım birçok şey örnek olarak verilebileceği için önemli. Yani az önce hani kadınların kendi hayatlarıyla ilgili hani çözemedikleri, sorumluluk alamadıkları bazı konularda hani kadınlara, vaizelere sorduğunu söylemiştim. Yani burada da kadın yani fıkhi boyutunu soruyor en başta ama aslında sorusu fıkhi boyutunun ötesinde yani caizse de evleneyim mi diyor yani hani işin içinden çıkamadığı mesele o. Bu soruya cevap veren vaizeyle yaptığım mülakatta bana işte ahlak ile yani fıkıh ile ahlak ve fıkıh ile takva arasında bir ayrımdan söz etmişti. Yani fıkıh limitleri koyuyor, alt ve üst sınırı belirliyor ve ortasındaki alan ahlaka giriyor ve burada da kadın yani vaize şey demiş yani biz ahlaki bir yerden de çok cevap vermek zorunda kalıyoruz demişti. Burada da yani hani ahlaki bir yerden aslında kadın yani neleri gözetmesi gerektiğini düşündüğünü söylüyor. Fakat hani kendisi duruma hiç sıcak bakmasa da fıkhen bunun önünde bir engel olmadığı için hani evlenme diyemiyor. Ama tabii örtük bir şekilde de fikrini hissettiriyor tabii. Şimdi bu yönetimsellik meselesi yani açık bir şekilde görünür olsa da gene de hani buna indirgeyerek yani bunu da bu, yani bu buna indirgendiğiniz zaman hani kadınların öznerliğini de hani oradaki verdikleri çabayı da görmezden gelmek olur diye düşünüyorum. Yani kircikli yapı derken demek istediğim şey o. Yani aslında orada vaizeler yani Diyanet'le kadınlar arasında bir aracı pozisyondalar ve bu pozisyonda telefonla arayan kadınlara bir taraftan da yardım etmeye çalışıyorlar. Orada kadın kadına bir sohbet oluyor. Kadınlar yani şu caiz mi bu caiz mi'den ziyade yani çözemedikleri sorunları böyle uzun uzun anlatıyorlar. Vaizeler karşındaki insanın derdini anlamaya çalışıyor. Bazen hani kadınlar bir soru sormak istiyorlar ama soramıyorlar. Vaizeler kendi tecrübelerinden faydalanarak karşındakinin ne sormak istediğini sorularla açığa çıkartıp yardımcı olmaya çalışıyor falan. Özellikle eşleriyle yaşadıkları sorunlarda bir mağduriyet yaşıyorlarsa hani soruyorlar. Şimdi burada iki türlü şey var. Birincisi fıkıhta yani geleneksel fıkıhta kadınlara verilmiş olan bazı hakların geleneksel muhafazakar yapı içinde kadınlara verilmemesi gibi bir durum var ve hani burada kadınlar bayağı mağdur oluyor ve hani kafaları karışıyor, soruyorlar. İkincisinde de fıkhın da zaten yani tarih içerisinde erkekler tarafından yorumlanmış olduğundan dolayı yani fıkhın kendisini kadınları mağdur eden bir şey haline gelmesi durumu var. Burada işte işler biraz daha karışıyor. Yani vaizeler bir çözüm üretmeye çalışıyor ama yani çok da üretemiyor. Bazen de hani üretmek de istemiyor. Bu ikinci meseleye birazdan geleceğim. Şimdi ilkiyle ilgili iki tane anekdot vereyim. İlkinde bir anne arıyor. Kızı biriyle evlenmek istiyor ama yani kadının eşi yani kızın annesi buna karşı çıkıyor. Bu baba nişanlının bir akrabasının bir davranışına şahit olmuş ve diyormuş ki bu soydan adam çıkmaz. Vaizenin kadına verdiği cevaptan aldığım notları size aktaracağım. Neden vermeyin diyorlar. Çocuğun ahlaki bir problemi mi var? Şimdi burada birkaç şey var. Birincisi İslam'da soyla övünülmez. Bir soydan bir şey çıkmaz da denilmez. Hazreti Nuh'un karısı ve oğlu da problemli değil miydi? Bu İslam'a aykırı bir ifade. Ne kadar korkunç. Kızınız evlilik için ahlakı ve namazı ön plana almış. Hazreti Peygamber soya, mala ve yüze bakılır ama önemli olan ahlaktır diyor. Kızınız onunla görüşmüş, ahlaki olarak uygun olmasaydı istemezdi. Kızınızın yaşı başı uygun karar için. Buna kimsenin müdahale etme hakkı yok. Yanlış yaparsınız. Babasına karşı çıkmış olmaz hanımefendi. Kızınız ben düşündüm böyle karar verdim diyecek. Kendi hayatıyla ilgili bir karar alıyor. Sonra kim duyar babasına karşı? Siz hiç araya girmeyin, karışmayın. Eşinizin sabit fikirleri var. İkinci örnekte de kadın eşinden 6 aydır ayrı yaşıyor ve onun izni olmadan umreye gidip gidemeyeceğinin hani gitmenin uygun olup olmadığını soruyor. Vaize de hayır diyor yani bir sorun yok gidebilirsiniz. Sonrasında da şunu söylüyor. İlişkiyi bu şekilde tutmanız da uygun değil yani bir karar vermelisiniz. Hani 6 aydır ayrı yaşamalarına referansla. Kadın da eşinin ayrılmak istemediğini söyleyince vaize de kadına siz o zaman boşanma davası açın diyor. Şimdi burada da bir parantez açmak lazım gene yani bir adım belki geri gitmek lazım. Yani kadınlara yani haklarının hatırlatılması hani çok gerçekten çok sık gördüğüm bir şeydi ama bu da hep bir yere kadar yapılıyor yani. Yapılıyorsa da hani bir vaizenin kendi kelimeleriyle söyleyeyim. Eşlerine karşı kışkırtmamak için kullandıkları dile pedagojiye dikkat ediyorlar bir vaizenin aktarımıyla. Gene başka bir vaize hani kaygan bir zeminde iş yaptıklarını ve feminizme kaymamaya dikkat ettiklerini söylüyor. Zaten feministlerle bir diyalog yani bir feminizm eleştirisi her zaman var. Şimdi ben size yine aile inşaat bürosu koordinatörünün boşanma ve aile sorunları konularına nasıl yaklaştığını anlattığı bir yani mülakatta bahsettiği bir kısmı size direkt okuyacağım. Hani daha açık olması açısından anlattıklarımın. Dün Fransa'dan biri aradı mesela. 28 yıllık eşine vurmuş. O da bitti demiş bilet almış. Türkiye'ye dönmüş. Adam böyle bir şey olacağını hiç tahmin etmemiş. Hatalı olduğunu söylüyor. Araya damat girdi, kızım girdi ama karım kararından vazgeçmiyor. Dönüşü yok demiş. Ona göre bir iki tokat şiddet sayılmaz. Bakarsınız yıllarca dayak yiyip evliliğini bitirmeyen insan tipi var. Bir tek tokatla evliliği yıkan biri de olabilir. Orada mizaçlar vesaire o kadar farklı ki biz genel kaideler vermek yerine gelenlere kendi ilişkilerinin biricik olduğunu söylüyoruz. Ne bugünkü psikologların evliliği hemen bitirici yaklaşımı. Maalesef böyle bir yaklaşım var. Feministler, psikologlar ne çekeceksin bitir diyorlar. Ama biz aynı zamanda yurtta yuvada görev yaptık, cezaevindeki hanımlarla bulunduk. Parçalanmış ailelerin ne devasa baş edilemez problemlere neden olduğunu da biliyoruz. Olabildiğince o evliliği daha yaşanabilir, problemler neyse nasıl tedavi edilebilir yollarını göstererek. Ne bekliyorsunuz evlilikten? Diyelim ki eşinin kötü muamelesinden, ilgisizliğinden yakınan bir hanım varsa eşiniz ne yaparsanız değişir, onun görmesini sağlamaya çalışıyoruz. İslam'ın aileye ve evliliğe yüklediği anlamları anlatıyoruz. Sadece cevabı vermiyorsunuz, birazcık aynı tutmayı başarırsanız ben de öfkeliyim aslında şu hataları yaptım diyebiliyor insanlar. Yine Aile İrşad Bürosu koordinatörü, yani bu aynı kadın, yani yaptığım mülakatta bana hak odaklı düşünmek yerine vazife odaklı düşünmek gerektiğini düşündüğünden bahsetmişti. Şunları söyledim. Aslında daha önce çalıştığım bir müftüye şunları söyledim. Hocam lütfen siz erkeklere kadınlara karşı görevlerini anlatın. Biz de kadınlara anlatalım. Yani biz de kadınlara erkeklere karşı görevlerini anlatalım. Biz kadınlara kadın haklarını anlatırsak, siz de erkeklere kadınların vazifelerini, erkeklerin haklarını anlatırsanız evlilikler cehenneme dönüşüyor. Sadece hak odaklı düşünülüyor, tam tersini yapalım. Yani tabii burada yani kadınlara haklarının verilmediği bir sosyal yapı içerisinde yani hak odaklı düşünmek yerine vazife odaklı düşünmek fikri tabii bence oldukça problemli. Bu ama tabii ki vaizelerin hepsine ait olan bir söylem de değil ama yine de Aile İrşad Bürosu koordinatörüne ait olması açısından önemli, yani bir farkı var diğerlerinden bence. Şimdi bu kadınlara haklarından bahsedilmesi meselesi aslında en çok dini boşama, dini nikah ve ikinci eş konularında çok belirgin. Ya Alef Etba'ya bu konularda ne kadar çok soru geldiğini gördüğümde açıkçası çok şaşırmıştım ben de. Yani Türkiye'de yani medeni yani aile hukuku diğer Müslüman ülkelerden farklı olarak medeni hukuka göre düzenlenmiş olsa da yani dindar Müslümanların birçoğu yani evliliklerini, boşanmalarını dine göre gerçekleştirmek istiyorlar. Ve fıkhın çok eşlilik, erkeklerin boşanma hakkı konularında bize söyledikleri şeyler yani tarih içerisinde erkek fıkıhçıların yani o zaman toplumsal yapısı içerisinde söyledikleri şeyler ve bu mesela şu an diğer Müslüman ülkelerde bayağı tartışılıyor ve hani ülkelerin bir kısmında hani reform çalışmaları falan var ama Türkiye'de böyle bir şey yani pek yok. Ya zaten çünkü gündelik hayatta çok fazla hukuki anlamda kadınların bu konuda mağduriyeti çok olmadığı için hukuki açıdan diyorum. Bu konuda çok bir mücadele yürütülmüyor aslında. Ve yani şeriata göre böyle, İslam'a göre böyle diyerek bu yasalar verili olarak kabul ediliyor şu anda. Ve buradaki durum şöyle ilginç. Diyanet yani seküler bir kurum olarak evlilik, boşanma konularında dine göre cevap veriyor. Ve aslında din yani medeni hukukla İslam hukuk arasında çok ciddi bir boşluk var. Yani çok ciddi bir fark var. Ve dine göre cevap veriyor. Ve vaizeler de bu boşlukta bu problemleri çözmek, yani bir uzlaşıya gitmek, kadınları burada en az şekilde mağdur etmek için belli stratejiler geliştirmişler. Örneklerle anlatayım. En fazla eşleri boş ol diyen kadınlar çok arıyor. Şimdi Diyanet'in fetvasına göre şöyle. Erkekler 3 ayrı zamanda eşlerine boş ol veya bu minvalde bir cümle kurdukları zaman boşanma gerçekleşiyor. Ya daha doğrusu şöyle. Bir kez boş ol dendiği zaman eğer bir iddet süresi var ve bu iddet süresi içerisinde bir birliktelik olursa boşanma gerçekleşmemiş oluyor. Yani nikah tazelemeye gerek duyulmuyor. Ama eğer bu iddet süresi içerisinde bir birliktelik olmazsa aslında boşanmış olunuyor ve nikah tazelemek gerekiyor. Ama bunun bir sınırı var. 3 kere. Yani üç kerenin sonunda artık geri dönülemez bir şekilde boşanma gerçekleşmiş oluyor. Şimdi bu boşanmayla ilgili sorular, yani özellikle böyle hani erkekler o kadar çok boş ol deyip pişman oluyorlar ki, yani sürekli böyle hani eşim boş ol dedi böyle pişman oldu, ya da erkekler arıyor işte boş ol deyip pişman olan erkekler. Yani bu tarz sorulara eğer soru böyle kolaysa, hani bir kere boş oldu dedi eşim ne yapmalıyım falan gibi, valizeler direkt kendileri cevap veriyor. Ama eğer soru biraz daha karmaşıksa, mesela sadece bir talak hakkı kaldıysa, mesela hani talak boşanma anlamına geliyor, hakkı kaldıysa Dinişleri Yüksek Kurulu'nu aramalarını söylüyorlar kadınlara ve ararken mutlaka eşlerinin de yanında olması gerektiğini söylüyorlar. Oraya aramaları gerektiğini söylemelerinin sebebi, yani orada cevap verenlerin daha uzman oluşu ve tabii ki cevap verenlerin orada erkek olması, yani erkeklerin otoritesinin erkekler nezdinde daha kuvvetli olduklarını düşünüyorlar. Eşleri de arayacak, eşleri de telefonda olacağı için. Bunun dışında imam nikahıyla evli olan kadınlar arıyor ya da imam nikahıyla evlenmeyi düşünen kadınlar arıyor. Burada hani vaizeler bunun önüne geçmeye çalışıyorlar imam nikahıyla evliliğinin. Yani kadına çünkü haklarının verilmediği için ve hani topluma da duyurulmadığı için evliliğin geçerli olmadığını söylüyorlar. Bu konuda da bir örnek vereyim. Bir kadın aradı ve eşinin 2 sene önce ölmüş olduğunu söyledi ve teyzemin oğluyla evlenebilir miyim diye soruyor kadın. Yani soru bu. Teyzemin oğluyla evlenebilir miyim? Fakat vaize tabii ki bu cümlelerle yetinmedi ve sordu. Teyzenizin oğlu evli mi? Kadın evet dedi. Vaize peki evliliği duyuracak mısınız dedi. Cevap hayır, yani sadece hafta sonları gelecekmiş adam. Vaize telefonu kapattıktan sonra bana şunları söyledi. Adamın canı sıkılmış ve hafta sonları eğlenmek istiyor. Kadına evliliğin temel prensibinin onu ilan etmek olduğunu ve bu durumun onu mağdur edeceğini söyledim. Şimdi bu sorulara cevap verirken şöyle bir strateji geliştirmişler. Ya eğer henüz evlenmemiş ve evlenmeyi düşünen kadınlar arıyorsa evlilik kesinlikle caiz değil diyorlar. Ama hali hazırda evlenmiş ve çocuk sahibi kadınlar arıyorsa ya bunu söyleyemiyorlar. Yani sizin evliliğiniz caiz değil, siz zina ediyorsunuz, çocuğunuzu verildi, zina anlamına gelecek bir şey söyleyemiyorlar. Çünkü aslında gerçekten bunu söyleyen bir fetva yok şu anda. Yani burada işte seküler hukuk dediğimiz şey ile yani fıkıh dediğimiz şey arasındaki sınırlar bulanık hale geliyor. Yani medeni hukuk daha dini bir şey haline geliyor. Çünkü kadını koruyor. Fakat kadınlar zaten evli olana cevap verdikleri zaman tekrar dini olana geri dönüyor. Ve hani bu ikisi arasındaki sınırların muğlaklığı, tutarsızlığı sorusu tekrar gündeme geliyor. Bir de şöyle durumlar var. Mahkemeyle boşama durumunda bazen erkekler mahkeme boşamasını kabul etmiyor. Yani diyor ki ben sana boş ol demedim, yani biz boşanmadık diyor. Ya bayağı böyle kadınları taciz ediyorlar, yani ben seni boşamadım, biz evliyiz hala falan diye böyle devam, yani çok ben hani o tarz durumlar gerçekten bayağı karşılaştım. Ve kadınların da bu durumda kafaları karışıyor ve Ali Fetva'yı arıyorlar. Yine bir anekdot anlatayım. Eyüp Aile İrşad Bürosu Koordinatörü'nün anlattığı bir hikaye bu. Bu aslında Ali Fetva'ya sorulmuş bir cevap değil. Aile İrşad Bürosu'na sorulmuş bir soru. Şöyle, bir hanım amcasının oğluyla evlenmiş. Yani kadının anlattığı şekliyle anlatıyorum. Bir hanım amcasının oğluyla evlenmiş. Onu hiç sevmemiş, koca gözüyle bakmamış. Adam imammış. Kadın boşandıktan sonra başka biriyle evleniyor. Amcasının oğlu onu hiç boşamadım, kocasıyla olan nikah geçersiz diyormuş, hakkını helal etmiyormuş. Yani amcasının oğluyla evleniyor, boşanıyor, başka biriyle evleniyor ve amcasının oğlu diyor ki ben seni boşamadım. Ve hani kadını taciz ediyor. Yeni kocası da çok sorumsuzmuş. Acaba onun ağzından dolayı mı böyle oldu diye soruyor kadın. Yani kadının sorusu aslında, temel sorusu bu. Bunu öğrenmek için Tokat'ta müftüye gitmiş. Müftü de diyor ki siz onun hala karısı sayılırsınız. Ben ise hakim boşamışsa bu boşanmadır. Siz erkeğe sormuşsunuz dedim. Bir yandan müftü imam, öte yandan vaiz de senin kafan karışmış. En iyisi Dinişleri Yüksek Kurulu'nu arayalım dedim. Dinişleri Yüksek Kurulu da şöyle cevap verdi. Siz sevmemişsiniz, bu bir boşanma sebebidir. Siz zina etmemişsiniz, bir şey yapmamışsınız. Burada vebal gerektirecek bir şey yok. Sen en başından istemediğini belirtmişsin. Allah haşa o kadar zalim mi sen istemiyorken, o istiyor diye seni ona mahkum eder mi? O senin kocanın sorumsuzluğu. Yani şimdi burada Tokat'taki müftünün cevabından bahsetmişken biraz da erkek fetva ile bayan fetva arasında bir karşılaştırma yapayım. Ve bu vaizelerin aslında bu karşılaştırmayı nasıl yaptığını deneyeyim. Ben erkek fetva odasında sadece bir gün bulundum. O da yani hani bir fikrim olsun nasıl sorular soruluyor, erkekler nasıl cevap veriyor diye. Bir kere en başta finans soruları çok fazla geliyor. Yani ve hani aile problemleriyle ilgili sorular da geliyor ama yani tahmin ettiğim gibi, hani öncesinde tahmin ettiğim gibi hani çok fazla değil ve hani kadınların, vaizelerin cevapları gibi böyle çok uzun uzun telefon konuşmaları pek olmuyor. Yani bir gün kaldım ama gene de hani bunu belirteyim. Yani orada bir gün yani iki vaiz dinledim. Belki başka gün gelen vaizler başka türlü cevap veriyordur. Vaizelerden biri şöyle demişti. Kadınların konuşmaya ihtiyacı var. Bu az önceki anekdotu verdiğim yani Tokat'taki müftüyü eleştiren vaize şöyle demişti. Kadınların konuşmaya ihtiyacı var ama vaizler yani erkekler olaylara tamirci mantığıyla yaklaşıyor. yani ayrıca kadınların ortak deneyimleri de karşısındakileri daha iyi anlamalarına sebep oluyor. Yine bir vaizeyle yaptığım mülakattan bir soru aktarayım. Vaize hani şöyle söylemişti mülakatta. Kadının sorduğu soru arkadan ilişki caiz mi? Kadın bunu soruyorsa böyle bir zorlanmaya maruz kalıyordur. Bunu anlayabilmek, gördüğü şiddet oranını anlayabilmek, dinin bu konudaki bakışını ona söyleyebilmek lazım. Bir erkek hayır haramdır der kapatır. Ama biz Allah sana böyle haklar vermiş, kimsenin seni zorlamaya hakkı yok diyoruz. Hanım fetva ile erkek fetvanın böyle bir farkı var. Son olarak da biraz vaizelerin kendilerinden bahsedeceğim. Onların duygularından, motivasyonlarından, yaptıkları işe atfettikleri anlamdan bahsedeceğim. İlk başta kadın olarak bu işi yapmanın zorluklarından, hani bunu bana nasıl aktardıklarından bahsetmek istiyorum. Benim Alofetva üzerine ilk düşünmeye başladığım yaz Alofetva ile ilgili böyle çok fazla haber çıkıyordu. Yani benim de biraz aslında böyle dikkatimi çekmişti. Ve hep çıkan haberler böyle şey, Alofetva'ya sorulan saçma sorular üzerine. İşte sakız çiğnemek caiz mi? Epilasyon yapmak caiz mi? Yani hep böyle bu sorular geliyormuş gibi haberler ve yazılar vardı. Yani bu hem yani Diyanet'in pozisyonuna, yani Diyanet'e eleştirisi olan insanların, yani hem Diyanet'le bir dert var burada, hem de aslında burada bence gündelik hayatın kendisi de yani hani küçümsenen bir şey olarak görülüyor. Nevin Meriç kendisiyle yaptığım mülakatta bana şeyden bahsetmişti, yani kadın olarak fetva vermeleriyle birlikte aslında medya onlara haber yapmaya başlıyor. Yani kadınların fetva vermeye başlamasından önce hiçbir haber yok ve ilk haber yapan gazete Gerçek Hayat. Gerçek Hayat dindar muhafazakar kesime daha çok seslenen bir gazete. Ve haberin başlığı şu: avrattan mı fetva alacağız? Yani her türlü kesimden olan insanlar bir şekilde kadınların fetva vermesine ilk başta çok tepkiyle karşılamışlar. Ya da böyle bir alaycı bir tavır içerisine girmişler. Yani kadınların fetva vermesi 1999'da. Arayan insanlar da yani eğer karşılarında bir kadın beklemiyorsa ilk başta böyle bir şaşırıyorlar ya da şaşırıyorlarmış yani bana anlattıkları vaizelerin. Ya da tepki verebiliyorlar. Erkek hoca var mı diye mesela sorabiliyorlar. Ya da mesela vaizelerin tavsiyesini ciddiye almadıkları durumlar da olabiliyormuş. Ya bu tabii ki arayanların erkek olduğu zaman daha çok geçerli olan bu durum. Bununla birlikte Diyanet'in kendi erkek çalışanları da yani aynı tavır içerisinde olabiliyor. Yine Nevin Meriç'ten bir anekdot. İdareciler siz ne yapıyorsunuz ki yiyip içip oturuyorsunuz diyor. Yani böyle diyorlarmış vaizelere. Bunun üzerine Nevin Meriç bayağı böyle bir araştırma yapmış. Yani soru soran kadınların işte eğitim bilgileri, yaşları vesaire böyle bunları alarak fetva sorularıyla ilgili yani biz ne yapıyoruz? Yani bana şey demişler, biz ne yapıyoruz? Bu soru üzerine biz ne yapıyoruz? Bunu açıklamaya çalıştım yani derdim biraz oydu demişti. Yani vaizelerin yaptığı iş bir yandan böyle dersiz kılınıyor. Bir yandan da onlar da böyle ciddi bir çaba içerisinde. Bir yandan böyle Diyanet'in taleplerini karşılamak istiyorlar. Bir yandan halkın taleplerini, insanların taleplerini karşılamak. Bir yandan da kendi doğru bildiklerini yapmak istiyorlar aslında. Yani arayan insanların birçoğu aslında onları Diyanet olarak görüyor. Ya bazıları hani Diyanet buna ne diyor diye soru soruyor. Medyanın eleştirileri de aslında yani vaizelere, orada çalışan Alofetva'ya eleştirileri de biraz Diyanetle bir derdi olduğu için medyanın. Ama valizelerle Diyanet arasında bir temsiliyet ilişkisi de yok aslında. İnanabil Meriç, Diyanet'in halkın sorunlarına çözümler üretemediğini ve insanlarla doğrudan yüz yüze gelen kadınlar olarak bu çözüm üretme kısmının hep kendilerine kaldığını söylemişti. Yani Diyanet bir şey yapmıyor, insanlar bir soru sordukları zaman onlar o soruya cevap vermek zorundalar. Ve cevap vermedikleri zaman insanlar belki hani şikayet edebiliyormuş Diyanet'e ve Diyanet de onları suçluyormuş. Hep yani o çözüm üretme kısmı onlara kalıyor. Bu Diyanet'le insanlar arasında sıkışıp kalmalarına ya da medya arasında sıkışıp kalmalarına bir örnek bu Alef Etvan'ın kapatılması hikayesi belki de. Birçoğunuzun hatırlayacağı gibi 2016'da bir fetva yayınlandı Diyanet'in Din İşleri Yüksek Kurulu'nun sitesinde. Fetva şu: bir babanın öz kızına duyduğu şehvet karısıyla olan nikahını düşürür mü? Yani fetva bu soruya ciddi ciddi cevap veriyor. Ve bayağı ciddi bir şekilde tepki gördü medyada. Bunun üzerine Diyanet Din İşleri Yüksek Kurulu'nun sayfasını kapattı. Bir de Alo Fetva'yı da kapattı. Ve bir açıklama yaptı. Ve bu açıklamada, ya bilmiyorum, ben açıklamadan gerçekten hiçbir şey anlamadım. Yani sanki hiç sorumluluk, yani hiçbir sorumluluk almadan... Yani o fetva yazan insan sanki hiç Diyanet'ten biri değilmiş gibi bir dil kullanılıyor ve hatta yani bu fetva yazanın FETÖ'den biri olduğuna dair bir bilgi dolaşıma sokulmuştu. Ben bu olay üzerine bir mülakat daha yaptım Nevin Meriç'le. Yani o da mesela hani Diyanet'i suçladı bir yandan, yani çünkü hiçbir sorumluluk almadı bu konuyla ilgili dedi. Ama bu çözüm üretmeye çalışmadan, sorumluluk almadan kendi personeline ve insanlara ceza verdi aslında bir yandan da dedi.
Bir denetimi var mıydı kapatılmadan önce Diyanet'in bu fetvalar ve vaizeler üzerinde? Yani dinliyor muydu mesela kayıtları?
Hayır,
ya da
kayıt hani... alınmıyor.
Yok değil mi? Hiçbir denetim yok.
Kayıt alınmıyor. Ama Alef Fetva'da verilmedi zaten o fetva. Din İşleri Yüksek Kurulu'nun sayfasında yayınlandı. Yani Alef Fetva'da verilmiş bir şey değil. Yani Nevin Meriç'e göre Alef Fetva bunun sorumlusu değil ve Alef Fetva'nın kapatılmasıyla ona göre yani insanlar mağdur oluyor gibi bir şey söyledi. İkinci olarak da vaizelerin üzerinde büyük olan bu sorumluluk hissinden bahsetmek istiyorum. Yani benim hem Bayan Fetva Odası'ndaki konuşmalarımızda hem de böyle yaptığım mülakatlarda bu sorumluluk kavramıyla vebal kavramı çok ön plana çıktı. Yani kadınlar kendilerini ciddi bir sorumluluk altında hissediyorlar. Yani hem soru soran kişiye karşı bir sorumluluk altında hissediyorlar. Çünkü yani orada yanlış bir şey söylese karşısındaki insanı yanlış bir şey yönlendirmiş olacak. Ya bu aynı zamanda yani kendi inançlarına, kadınların kendi inançlarına, dinlerine karşı da bir sorumluluk. Çünkü yani eğer böyle bir şeyin büyük bir vebali olacağını düşünüyorlar. Bu yüzden cevap verirken hep böyle bir danışıyorlar yani. Nevin Meriç odadaysa ona danışılıyor. Ya da işte diğer vaizelere danışıyorlar. Bazen hani 5 dakika sonra tekrar arayın deniyor. Hani kadın cevabından, yani vaize cevabından emin değilse. Bir yandan da Diyanet'e karşı bir sorumlulukları var. Yani sonuçta Diyanet kurumunun altında veriyorlar bunu. Ve hani o söylediği şeyin biraz Diyanet'in fikirlerine uygun olması gerekiyor. Ya da işte mesela bazen bir vaize şey demişti ya, kızmak istiyorum bazen ama kızamıyorum yani çünkü. Yani orada Diyanet'in çalışanı olarak belli bir formatta cevap vermem gerekiyor. Bu bireysel sorumluluk hissinin yanı sıra bir de toplumsal bir sorumluluk hissine sahipler. Yani yaptıkları işin toplumda büyük bir iş gördüğünü düşünüyorlar. Yani toplumun tamamına karşı sorumluluğu hissediyorlar kendilerine. Eğer kendileri bu işi yapmazsa toplumda büyük bir boşluk olacağını düşünüyorlar. Bunu düşünürken bir yandan da bu işi yapmak için yeterli olmadıklarını düşünüyorlar. Birçoğu master dereceli kadınlar ama hani bu teorik bilgi, hani daha fazla teorik bilgi gerektiren bir şey bir yandan. Ama bir yandan da hem daha fazla teorik bilgi gerektiriyor hem de bu teorik bilgiyi aktarma noktasında hani onu somuta indirgeyip anlatabilmenin de başka bir mesele olduğunu düşünüyorlar ve aldıkları seminerlerinde çok yeterli olmadıklarını söylüyorlar. Birçoğu bu işi sahada öğrendiğini ve hani tecrübe kazandıkça soruların nasıl cevap verilmesi gerektiğini söylüyor. Orada sorulara sürekli cevap veren uzman kişilerin olması gerektiğini düşünüyorlar. Ama bir yandan da bu da yani duygusal yükü çok fazla ağır olan bir iş olduğu için hani sürekli orada çalışmak ve sürekli bu hikayeleri dinlemenin de çok yorucu ve insanı ağır bir yük bindirecek bir şey olduğunu düşünüyorlar ve hani bir çözüm arayışı içindelerdi ben sağ yaptığım dönemde. Bu sorumluluk hissi ve bu yüke rağmen de hepsi çok motive bir şekilde yapıyor aslında işin yani. Fetva nöbeti yılda iki kere geldikleri bir nöbet fakat hani hep çok heyecanlı olduklarını söylüyorlar. Çünkü bir yandan hani bu sorulara cevap verebilmek için sürekli okuyorlar, hani kendilerini dönüştürüyorlar. Bir yandan da hani insanlara faydalı olduklarını düşünerek de bir tatmin sağlıyorlar. Bir tane sürekli orada duran bir kadın vardı. Onun dışında diğer ikisi vaizeler. Yani aslında yaptıkları şey ilçelerde ki camilerde vaaz vermek, işte seminerler düzenlemek, aile inşaat bürosunda çalışmak. Yılda iki kere birer haftalığına nöbete geliyorlar. Yani orada her hafta ki her hafta hani vaizeler diye ama hani birçok insan varmış gibi konuşmamın sebebi o. Birçok insan vardı yani. Her hafta yani kadınlar değişiyordu. Ben hani sağ araştırmamı bitirdikten sonra hem bu az önce bahsettiğim fetva hem de bu müftülük yasasıyla birlikte hem çok fazla kamusal tartışma yaşandı. Yani bu araştırma hani Diyanet'in insanlarla yüz yüze geldiği bir alanda Diyanet'le insanlar arasında aracı pozisyonda olan kadınların nasıl iş yaptığına dair gözlemlerimi aktardım. İnşallah anlattıklarımda bir katkısı olur diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.
Bu kayıt 15 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir.